Şimdi sizlerle birlikte aydınlanma konusuna daha ayrıntılı bakacağız.
Şimdi Tanrı sözünü anlayabilmemiz için Rabbin kullandığı başka bir yönteme bakalım. Bu yönteme aydınlanma diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da burada aydınlanma diye kullandığımız sözü bildiğimiz aydınlanmadan farklı olarak düşünmemiz gerekir. Kutsal yazılarda aydınlanma şu anlama gelir. Elimizdeki kutsal kitap Tanrı esiniyle yazılmıştır. Yani kutsal ruh eski dönemlerde insanların düşüncelerini harekete geçirip Tanrı'nın düşüncelerini insan düşünceleriyle insana açıklamıştır. Ancak şu var ki kutsal kitabı okuyan her insan içindeki yazıları anlayamaz. Bu kutsal yazıları bize açıklayabilen yine Tanrı'nın kutsal ruhudur. Evet, kutsal kitabı okumakla içindeki olayları ayrıntılarıyla kavrayabiliriz. Çünkü bunlar insan düşüncesiyle kaleme alınmıştır. Ama Tanrı'nın bize iletmek istediği göksel gerçekleri anlayabilmemiz için kutsal ruhun düşüncelerimizi, yüreklerimizi ruhsal gerçeklere açıp bizi aydınlatmasına ihtiyacımız var. Bu konuda Elçi Paulus Korintlilere yazdığı 1. mektubun 2. bölümü 7 ve 9. ayetlerde şöyle söyler. Biz Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Biz insanlar olarak çevremizi nasıl algılarız? Tabii ki gözlerimiz ve kulaklarımızla. Evet, dokunma, koku ve tat duyguları da yaşantımızın gerekli parçalarıdır. Ama genelde göz ve kulak hayatımızda en çok kullandığımız organlarımızdır. Paulus bu ayetlerde bize gözlerimiz ve kulaklarımızla algılayamadığımız bazı şeyler var diyor. Bizim göremediğimiz ve duyamadığımız bazı şeyler var ki bunları anlayış dağarcığına koyamıyoruz. Yani ruhsal gerçeklerden söz ediyor burada. O zaman bu gerçekleri nasıl kavrayacağız? Elçi Paulus'un kutsal ruhtan aldığı esinle kaleme aldığı Korintlilere 1. mektup 2. bölüm 10. ayette şöyle yazmaktadır. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Sevgili dinleyicim, yeryüzünde bilemediğimiz ruhsal gerçekleri Rabbin yanına gittiğimizde bileceğiz. Ama herkes bunları bilemeyecektir. Ne yazmıştı Elçi Paulus? Tanrı'nın kendisini sevenlere hazırladıklarını ne bir göz gördü, ne bir kulak duydu, ne de bir yürek kavradı. Ancak Tanrı'nın sevdiği kişiler için cennette yeni ve hiç duyulmadık gerçekleri açıklanacaktır. Sen Rabbi seviyor musun? Daha önemlisi, sen Rab tarafından sevilen bir kişi misin? Onun tarafından sevilen biriysen sana açıklanacak birçok sır var. Ama biraz beklemelisin. Bazı şeyler bu dünyada açıklanamaz. Bazıları ise Tanrı'nın bilgeliğine göre açıklanır. Belki hatırlayacaksınız. Bir kez Mesih İsa öğrencilerine şöyle bir soru yöneltmişti. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Bu konuda yeni antlaşmada Matta 16. bölüm 14 ve 17. ayetler arasına bakabilirsiniz. Bu olayda görüyoruz ki Baba Tanrı yine kendi tasarılarına göre göksel bir sırrı Simon Petrus'a açıklamıştı. Bu gerçeği yani İsa'nın Mesih olduğu gerçeğini Petrus'a açıklayan Tanrı'nın ta kendisiydi. Bugün de kutsal yazıları okurken orada yazılmış olan ruhsal sırları bize açıklayan yine Tanrı'nın kendisidir. Peki Tanrı bunu nasıl açıklar? Tabii ki kutsal ruhun aracılığıyla. İncil'de yazılmış olan başka bir olaydan söz etmek isterim. İsa çarmıha gerilip öldükten 3 gün sonra ölümden dirildi ve Yeruşalim'e yakın olan Emmaüs kasabasına doğru yürümekte olan iki öğrencisine yolda katıldı. Bu iki öğrenci aralarında bir konuyu konuşuyorlardı.
İsa da onların sohbetine katılıp,
"Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona Yeruşalem'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin diye karşılık verdi. İsa onlara hangi olup bitenleri dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olanları dediler. O adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Bu konuya Yeni Antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 17 ve 20. ayetleri arasında bakabilirsiniz. Dostum, sadece Luka'nın yazdıkları değil, tüm İncil'i okurken de İsa'nın öğrencilerine her zaman çarmıhtaki ölümünden söz ettiğini göreceksiniz. İsa Mesih, Yahudi din önderlerince Romalıların eline teslim edilip çarmıh ölümüne gideceğini onlara defalarca söylemişti. Bundan başka Tanrı sözü olan kutsal yazılarda birçok peygamberlik sözü de bu olayın gerçekleşeceğini yüzyıllar boyunca bildirmişti. Emmaüs yolundaki iki öğrenci tam bir hayal kırıklığı içinde kendi beklentilerini dile getirip İsa'ya şöyle dediler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görememişler. Bu konuya Yeni Antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 21 ve 24. ayetler arasında bakabilirsiniz. Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu iki öğrenci İsa ile konuştukları halde hala onun İsa Mesih olduğunu anlayamamışlardı. Yani onu tanıyamamışlardı. Bunca delil onların gözleri önüne serilmiş olduğu halde yine de gerçekleri göremiyorlardı. Neden? Çünkü bu ruhsal gerçekleri Tanrı onlara daha açıklamamıştı. Göksel aydınlanma gerekiyordu. Onlar kendi beklentilerinden ilerisini göremiyorlardı. Oysa iman gözlerini bir açıp da bakabilselerdi, gerekeni görürlerdi. Dinleyin, Rab İsa onlara ne dedi? İsa onlara, sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu açıklamalara daha ayrıntılı bakmak isterseniz Yeni Antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 25 ve 27. ayetlere bakabilirsiniz. Ne güzel bir andı. Emmaüs yolundaki bir an. Rabbin kendisi hiçbir hata ya da abartma yapmadan kutsal yazıları onlara açıklıyor. Sen de orada olanlarla birlikte bulunmak istemez miydin? Bu üstün insan eski antlaşma yazılarına dönüp kendisi hakkında yazılmış her peygamberlik sözünü bir bir onlara açıklıyor. Ama bakın, tüm bu açıklamalara rağmen onlar hala İsa Mesih'i tanıyamamışlardı. O konuşurken işlerinden bir şeyler yanıyordu ama tam açıklama hala gelmemişti. Daha sonra İsa'yı evlerine davet ettiler ve yemek sırasında onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi dediler. Luka 24. bölüm 32. ayette bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet değerli dinleyiciler, gördüğümüz gibi kutsal yazılar diğer kitaplardan çok farklı bir kitaptır. Tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir. Ama aynı zamanda inanıyorum ki kutsal ruhun aydınlatması olmadan kutsal kitap kapalı bir kitaptır. Onu okuyabilirsin ama kutsal ruhtan aydınlanma olmazsa anlamakta ciddi güçlüklerle karşılaşırsın. Daha sonra İsa Yeruşalim'e döndü ve öğrencilerine öğretmeye devam etti. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünü gerçekleşmesi gerektir demişti. Luka 24. bölüm 44. ayette. İsa Mesih kutsal yazıların tümüne inanıyordu. Eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabının Musa peygamberin eliyle yazıldığına inanıyordu. İnanmasaydı Musa'nın yasası diye ondan söz etmezdi. Eski zaman peygamberlerinin Tanrı esiniyle yazdıklarına inanıyor, mezmurların da kutsal ruhun mühürünü taşıdığından hiç kuşkusu yoktu. Ancak biliyordu ki göksel açıklama olmadan öğrencileri kutsal yazıları asla anlayamazlardı. Bu nedenle Luka şöyle diyor. Bundan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Luka 24. bölüm 45. ayet. Değerli kardeşim, senin de benim de ruhsal anlayışa ihtiyacımız var. Kutsal yazıları kavramamız için Rab anlayışımızı açmazsa kutsal kitaptan hiçbir şey anlayamayız. Bu nedenle de kutsal kitaba saygı ve alçak gönüllülükle yaklaşmalıyız. Ne kadar akıllı olursak olalım, ne kadar aydın sayılırsak sayılalım, ruhsal anlayış ancak Rabbin kendisinden gelen aydınlatmayla mümkündür. Elçi Paulus, Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektup, 2. bölüm 9 ve 14. ayetlerde şöyle söylüyor. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsan düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için de bunları anlayamaz. 1. Korintliler 2. bölüm 11 ve 14. ayetler. Son 2000 yıl içinde çeşitli düşünceler, akımlar insan mantığını etkilemiştir. Kutsal kitabın artık çağ dışı inanılmaz bir kitap haline geldiğini ileri süren birçok kişi olmuştur. Günümüzde de aynı iddialar maalesef devam etmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ya da değiştirilmiş olduğunu ileri süren insanlar beni hiç etkilemezler. Mesih inanlısı olmayan birisinin böyle bir tepkide bulunması doğaldır. Aynı zamanda bir kişi ben Mesih İsa'ya iman ediyorum deyip kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ileri sürerse, ben şahsen onun gerçekten Mesih'e iman ettiğini kabul edemem. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain kutsal kitaba inanmıyordu. Bir yazısında Twain şöyle dedi. Kutsal kitapta anlamadıklarım beni hiç de rahatsız etmiyor. Onu gerçekten rahatsız eden anladığı parçalardı. İnanıyorum ki iman etmemiş insanın kutsal kitapta anladığı birçok parçalar vardır. İşte bunlar onu rahatsız ettiği için tüm kitabı reddeder. Günahtan söz ediyorum. 30-35 yıl önce gerçekleri araştırırken ben de aynı durumdaydım. Küçüklüğümden beri İncil'in değiştirilmiş olduğunu duymuştum. Arayış içerisinde İncil'i okumaya başlayınca gördüm ki anlamadığım birçok parçalar var. Anladıklarım ise beni gerçekten rahatsız ediyordu. Beni rahatsız eden parçalar bana günahlı olduğumu gösteriyordu. Tabii buna hemen tepki gösterip İncil değiştirilmiştir diye onu kapatıyordum. Ama sonunda gerçeklerle yüz yüze gelmek zorunda kaldım. Günahlı olduğumu kabul edip İsa Mesih'e iman ettim. O günden bu yana kutsal ruh daha önce anlayamadığım gerçekleri sırasıyla gün be gün bana açıklamıştır sevgili dostlar. Bilim adamı Pascal şöyle dedi. İnsani bilgileri sevebilmemiz için onları anlamalıyız. Göksel bilgileri ise ancak sevmekle anlayabiliriz. Sevgi göksel bilginin anahtarıdır. Sevgili dostlar, unutmamalıyız ki Tanrı ile olan ilişkimiz, sevgi ilişkimiz karşılıklıdır. Rab göksel sevgisini bize İsa Mesih'te açıklamasaydı biz ne kutsal kitabı anlardık ne de onu sevebilirdik. Göksel aydınlanma İsa Mesih'e olan iman ile mümkündür. Aydınlatıcı ışık, dünyanın ışığı benim diye kendisini tanıtan İsa Mesih'tir. Yorum. Yorum nedir? Yorum seninle benim, Tanrı'nın sözüne verdiğimiz değerler ve açıklamalardır. Bu yüzden de kiliseler çeşitlilik gösterirler. Yorum insandan insana değişir. İşte bu noktada kutsal yazıların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bir iki söz söylesem iyi olacak. Birincisi, kutsal kitabın tümü okunmalıdır. Kutsal kitabın bir bütün olarak amacı nedir? Bunu kendimize sormalıyız. Sorarken de önümüze hemen ilk kural çıkar. Oradan buradan bir iki ayet okumakla kutsal kitap yorumlanamaz. Bu nedenle de ben bu yayınlarımızda kutsal kitabı baştan sona size açıklamaya çalışıyorum. Kutsal kitabın tamamı okunmadan belli bir ayet üzerinde yorum yapamazsınız ve yapmamalısınız. Ayetin ele aldığı konuyla ilgili başka ayetleri de hesaba katmalısınız. Konu edilen kutsal yazılar kime hitap ediyor? İkinci konu da budur. Yani yazılanların tarihçesini de bilmeliyiz. Evet biliyorum Rab bazen bize özel olarak belli ayetler aracılığıyla da konuşabilir. Ama belli bir kişiye hitaben yazılan sözleri kendimize mal edemeyiz. Örneğin Yeşu 1. bölüm 2. ayette Rab Tanrı Yeşu'ya konuşup şöyle diyor. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şerii Irmağı'nı geç. Şimdi birisi bugün kalkıp da İsrail'e gitse ve Şerii Irmağı'ndan karşıya geçse kutsal yazılar yerine geldi mi deriz? Hayır. Az önce okuduğum ayette Rab yalnız ve yalnız Yeşu'ya hitap ediyordu. Tabii ki Yeşu hakkında yazılan ayetleri okurken benim de öğreneceklerim, birçok çıkartacağım da ders vardır. Rab bazı ayetler sayesinde bize hitap edebilir. O zaman o ayet benim için yazılmıştır diyebilirim. Örneğin Rab İsa öğrencilerine birbirinizi sevin dediği zaman bu söz yalnız onlara ait değildi. Her imanlıya hitap etmektedir. Bu konuda şöyle bir kural kullanabiliriz. Tüm kutsal yazılar bana hitap etmiyor ama tüm kutsal yazılar benim yararıma yazılmıştır. Bu basit kuralı aklımızda tutarsak kutsal kitabın yorumlanmasında daha az hata yapmış olacağız. Üçüncü konu ise okuduğum parça hangi konu içindedir? Bir ayeti okurken o ayetten önceki ve sonraki ayetlere de bakıp hangi konu içinde yazıldığını saptamalıyız. Okuduğum parça ne hakkında? Kendime sormalıyım. Sonra bu konuya değinen başka kutsal kitap bölümleri var mı? Ona bakmamız gerekir. Dördüncü dikkat edeceğimiz konu ise orijinal dilde okuduğum parçanın anlamı nedir? Elbette kutsal kitabı okuyabilmemiz için İbranice ya da Grekçe bilmemiz gerekmez. Ancak mümkünse bazı önemli sözcüklerin orijinalini açıklayan özel kutsal kitap sözlüklerinden yararlanabiliriz. Beşinci konu ise kutsal kitabı harfi harfine yorumla. Doktor David Cooper şunu açıkladı. Kutsal yazıların asıl anlamı genel anlamlı olursa başka bir anlamını arama. Bu yüzden söz bağlantısını buna bağlı parçalara hem de genel gerçeklere dayanılarak inceledikten sonra tersini görmediğiniz takdirde her sözcüğü ilk genel harfi anlamda yorumlayabilirsiniz. Çalışma prensipleri. Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim, diyor Mezmur 119, 18. ayette. Kutsal kitabı okurken sevgili dinleyicim, hepimizin de kullanması gereken bazı prensipler vardır. Bu prensiplere sadık kalırsanız, inanın Rabbin bereketinden hiç de mahrum kalmayacaksınız. Her şeyin bir kullanış tarzı vardır. Ve bazı mallar üzerinde kullanım kılavuzu yazılıdır. Örneğin, doktorun tavsiyesiyle eczaneye gidip de ilaç aldığınız zaman, doktorun verdiği yönergelerden ayrı bir de ilacın üzerinde o ilacın nasıl kullanılacağı konusunda açıklama vardır. Ne kadar basit olursa olsun, baş ağrısı için kullanılan hapların paketlerinde bile nasıl kullanılacağı, günde kaç hap alınması gerektiği, hangi koşullarda hapın kullanılmaması konusunda bilgi verilmektedir. Tanrı sözü de bazı temel prensiplere dayanarak okunmalıdır. Bu yaklaşım çok önemlidir. Yardımcı bir kılavuz olarak ben burada size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Belki buna kutsal kitabın okunmasında 7 adım diyebiliriz. Bunları bağlayıcı bir kural değil de yönlendirici prensipler olarak görebilirsiniz. Şöyle sıralayayım. 1. Her zaman dua ile başlayın. 2. Kutsal kitabı oku. 3. Kutsal kitabı inceleyerek oku. 4. Okudukların üzerinde derin derin düşün. 5. Okuduğun ayetler üzerine başkalarının ne yazdıklarını oku. 6. Tanrı sözüne itaat et. Ve 7. sevgili dinleyenler, okuyup anladıklarını başkalarına da aktar. Tabi bunlara kendiniz başka prensipler de ekleyebilirsiniz. Ama sanımca bu 7 prensip en temel prensipler olarak bize yardım edecektir. Şimdi bu 7 prensibi ayrıntılı olarak size açıklayacağım. Ama genel bir kuralı benimsemek istersek şöyle diyebiliriz. Kutsal yazıları mantığınla kavra, mantığınla yüreğine al, yaşamda sergile ve tohum olarak dünyaya ek. Şimdi 1. prensibe bakalım. 1. Dua ile başla. Önceki çalışmalarımızda göksel aydınlatmadan söz ederken kutsal kitabın tüm öbür kitaplardan farklı olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Şu açıdan farklıdır. Kutsal kitabı ancak kutsal ruhun verdiği aydınlatma ile anlayabiliriz. Herhangi bir filozofun kitabını eline al ve okumaya başla. O kitabı yazan bir insan olduğu için insanlar tarafından kolayca anlaşılacaktır. Buna benzer biçimde herhangi bir matematik ya da bilim kitabı insan tarafından yazıldığı için insanlarca anlaşılabilir türdendir. İnsan tarafından yazılıp da insanlarca anlaşılmayan bir kitap yoktur diyebiliriz. Tabi yazılan sözler şifreli olmayacaksa. Kutsal kitap ise insan tarafından yazılmadı. Onun yazarı Tanrı'nın kendisidir. Kutsal ruh bize açıklamalar yapmadan onu anlayabilmemiz oldukça güçtür. Aslında kutsal ruh bize öğretmek ister. İsa bu konuda ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecektir der. Yuhanna 16. bölüm 13. ayette.